zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 10 Ağustos 2022 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ukrayna operasyonu, Rusya Federasyonu'nun bunun etrafında pek çok gelişme var, not var. Size aktarmaya çalışacağım. Dün Rusya'nın Kırım bölgesinde, Kırım özerk Cumhuriyeti'nde bir patlama meydana geldi. Bunun Ukrayna ordusunun işi olduğu iddia edildi. Sabotaj iddiaları gündeme geldi. Açıklamalar yapıldı. Görüntüler var. Gerçekten dikkat çekici. Burada alarm durumuna geçildiği bilgileri var. Ama görüntülerde bir füze gibi şeyler gözükmüyor. İçeriden bir sabotaj mı, tartışmaları var. Aktaracağım sizlere. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer müzakereler, START 2 anlaşmaları, nükleer silahların azaltılması noktasında bir takım gelişmeler, notlar, açıklamalar var. Avrupa'da Ruslara dair ırkçılığın sonu gelmiyor. Rusya vatandaşlarını toplu cezalandırma zihniyeti giderek hakim oluyor. Onunla ilgili notlar açıklayacağım, aktaracağım sizlere. Tahılla ilgili gelişmeler var yine aktaracağımız. Amerika'dan notlar var. Amerikan yönetimi Baltık bölgesinde Tayvan üzerinden Çin'le ilgili hamle, Pelosi üzerinden yapılan hamleden sonra Baltık Denizi'nde tatbikatleri gündeme getirmiş vaziyette. Notlarda aktaracağım. Yine tabii Pelosi'nin ziyaretinin yankıları, dün açıklama yaptı kendisi. Çin'den açıklamalar hepsi gündemin parçası. Bir de Amerika'da tartışmalar artık yoğunlaşmaya başladı. Çünkü Kasım ayında ara seçimler var ve enflasyonist ortam kısmen yumuşamış gözükse de %8,5 bulan en son açıklanan rakama göre Amerika'da enflasyon var. Biden yönetimi bu konuda yasa çıkarttı. Bir yandan da Trump'ın evinin basılması, Amerika'da görülmemiş bir şey, eski bir başkanın evine yönelik baskılar aslında demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki sıkı mücadelenin bir parçası olarak algılanmış durumda. Bugün Amerika'ya bağlanacağım. Çok kısa bir süre önce, yarım saat önce gazeteci yazar Amerika'da yaşıyor Serra Karaçam'la konuştuk. Amerika'da bu tartışmaların nasıl verildiğini, nasıl konuşulduğunu kendisinden dinledik. Programın ikinci yarısında Serra ile çok kısa süre önce yaptığımız söyleşiyi aktaracağım. Yine tabii ki Ukrayna krizi, Batı'nın Rusya Federasyonu'na açmış olduğu ekonomik savaşın yankıları enerjide, ekonomi notları var. Dün Almanya'ya daha detaylı bir biçimde bakmıştık. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. Gündemim el verdiği müddetçe. Orta Doğu'dan da başlıklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı'yla telefonda görüşebileceği iddiası ortaya atılmıştı ama Suriye Şam tarafından yalanlandığı gözüküyor. Belki önümüzdeki dönemlerde bir değişiklik olur mu diye de herkes tabii ki pek çok görüş beyan ediyor. Orta Doğu'dan en son notları da size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan yine frekans larımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 ekseni karasal frekanslardan, bu karasal yayın frekanslarından dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik'in web sitesine girdiğinizde ya da aplikasyonu telefonunuza, cep telefonunuza indirdiğinizde radyo işaretine basmanız Türkiye'nin her yerinden izlemenize yetecek. Bir de Telegram hesabının linkini de ben sizlerle paylaşacağım. Telegram'da giderek sıklıkla kullanılıyor. Telegram'dan da ekseni izleyebilirsiniz. Odise üzerinden yine Telegram'dan yaptığımız yayınları Odise platformu üzerinden, malum YouTube'da artık yok çünkü YouTube Batı'nın medya karartması geçit vermiyor, ama Telegram ve Odise üzerinden de bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet, Rusya Federasyonu ve müttefik güçleri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Ukrayna'da 2014'ten bu yana devam eden iç savaşta ilerleyişleri sürüyor. Donetsk lideri Puşin'in açıklamasına göre Donetsk bölgesinin, Halk Cumhuriyeti'nin topraklarının yarısı kurtarılmış durumda. Anayasal sınırları tabii ki var. Daha çok Ukrayna'nın güney ve güneydoğu hattı, Rusya asıllılar ve Rusça konuşanların yaşadığı bir bölge. Bahmut bölgesi ve Soledar bölgesinde ilerleyişlerin devam ettiği bilgileri geliyor. Rusya Federasyonu da tabii ki operasyonla ilgili bilgileri sürekli paylaşıyor. En son Almanya'nın verdiği Gepard hava savunma sistemlerinin imha edildiğini duyurdular. Çünkü Batı'dan da sürekli olarak Ukrayna tarafına silah akmaya devam ediyor. Ayrıca 3 Ukrayna savaş uçağının da vurulduğu bilgileri aktarıldı. Nikolay bölgesinde yine hamleler olduğu bildiriliyor. Orada 3 savaş uçağının vurulduğu bilgileri verildi. Dün Kırım'da Novofyodorovka kasabasında birkaç patlama yaşanmıştı. Akşamüstü büyük patlamalar, böyle bir yaklaşık 750 metre arayla 3 büyük duman bulutu yükseldi. Öğleden sonra saatlerinde, hatta ben eksendeydim o esnada, yayın sırasında anlatırken size dünya gündemini gerçekleşmiş ve sonra 4.30'dan itibaren de daha fazla haberler geldi. Şimdi tabii önce Ukrayna kendi resmi makamlarından, sosyal medya üzerinden kendilerinin yapmadığı yolunda açıklama yaptı. Fakat daha sonra da işte Amerikalıların uydu görüntüleri ya da istihbaratıyla mı vuruldu tartışmaları yapıldı. Rusya Federasyonu tarafından da bu arada görüntüler de geliyor. Görüntülerde herhangi bir füze izi patlamalardan öncesinde görülmüyor. Rusya Federasyonu'nun yaptığı açıklamada sabotaj ihtimalinden bahsediliyor. Birbirinden 750 metre arayla ayrı ayrı 3 patlama söz konusu oldu. Hava üssü görüntüleri yayınlandı ama ben biraz karşılaştırmalı bakınca daha çok böyle araçlar, yani tali yerler, hava üssünde uçaklarda fazla bir zarar olmadığı anlaşılıyor. Bir takım görüntülerde uydurma gibi geldi bana. Şöyle biraz kaynaklardan baktığımda tabii ki bir sabotajdan ötürü de olabilir. Henüz nedenini tam bilmiyoruz. Bir hasar var ama hasar doğrudan havaalanında, uçaklar, yakıt depoları, operasyonun lojistiği açısından önemli. Bunlara yapılmamış gibi gözüküyor. Kırım lideri Sergey Aksyonov açıklama yaptı. Saki hava üssü tam adıyla bir kişinin hayatını yitirdiğini söyledi. Tüm yardımın akrabalarına yapılacağını, yaralananlar var tabii, bir çocuk, 5 yaralı var. Kırım Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı ve önce bir sarı alarm düzeyi, Ukrayna Kırım'ı da tehdit ediyor. Kırım'ı da vurma tehdidini savuruyordu zaten epey zamandır. Dolayısıyla orada bir alarm hali oluşmuş gibi gözüküyor. Bu da bundan sonraki Rusya Federasyonu'nun yanıtının ne olacağı konusunda tartışmalar da yarattı. Bunu da aktarmak istiyorum. Ama Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun gerilemesinin devam ettiği artık genel bir kanaat oluşmuş durumda bu konuda. Amerika'nın da yeni silahlar veriyor olabileceği, burada tabii ki çok uzak bir yer Amerika, kaç yüz kilometre menzilli sistemler vermiş olabilir de Kırım'da böyle bir yer vurulmuş olabilir diye de bolca tartışma yapıldı, ama somut olarak bildiğimiz bir şey yok. Herkes kendi durduğu pozisyondan iddialar ortaya atıyor. Şimdi bunun dışında gelişmeler sahadan, BM'nin özellikle BM Genel Kurulu'nda G7 ülkeleri Zaporozhye nükleer santraline Ukrayna'nın saldırılarını şikayet etmişti Rusya Federasyonu. Rusya güçlerinin ve Donetsk güçlerinin kontrolündeki bir bölge ve kendi kontrollerinde olan bölge kendilerinin ateş açtığı iddiası tabii ki Batı medyasında bu şekilde sunuluyor, verilmişti. Ukrayna ateşi açtığı için BM'ye bu konuyu taşıdı. Yarın yanılmıyorsam bu konu BM gündeminde tartışılacak tabii. Rusya ve Donetsk güçleri ellerindeki kanıtları da ortaya koyacaklar. G7 ülkeleri ise, Dışişleri Bakanları ise bu nükleer santrali derhal Ukrayna'ya iade edin gibi tuhaf bir çağrıda bulundular. Efendim çok enteresan buradaki çatışma. Keşke Minsk Anlaşması'nı uygulasalardı, hiç buralara bu işler gelmeseydi. Bir yandan bunların tabii START anlaşmalarının yenilenmesi çağrıları, Biden yönetimi Çin'i de dahil edecek şekilde nükleer silahlarla ilgili çağrılar yapıyor ama bunların ne kadar samimi olduğu da Rusya tarafından sorgulanıyor. Efendim Rusya'da teftiş yapılsın diye en son START anlaşmalarıyla ilgili bir öneri ortaya attılar. Bunları Amerika'nın kendi kurduğu oyun olarak görüyor Rusya cephesi. Bunu da belirtmek gerekiyor. En son Amerika'nın dünyada tarihte ilk kez atom silahı kullanan ülke olan Amerika'nın 77. yıl dönümü Nagasaki'de, burada BM Genel Sekreteri zahmet edip bu atom silahını ilk kimin kullandığını bile söylememişti. Böyle bir çerçeve var. Hatta yani biraz tabii tarih sıfırlaması burada. 20. yüzyılın toplumsal mücadeleleri hiç olmamış, hiç Naziler olmamış, atom silahı kullanılmamış, hiç gerekmediği halde Sovyetler Birliği'ne gözdağı vermek için zaten Japonya yenilmişken bunlar yapılmamış gibi bir sunum olduğunu görüyoruz zaten. O yüzden çok şaşırtıcı da değil. Polonya'da Kızıl Ordu'nun Nazilerden Polonya'nın kurtuluşu sırasında dikilmiş, 1945'te dikilmiş heykeli de, ki 600 bin insan hayatını yitirdi orada, kaldırmışlar Polonyalılar. Hepsi pop nazizmin arkasına çok şahane diziliyorlar, hakikaten çok dikkat çekici. Burada tabii Rus vatandaşlarına toplu cezalandırma, öyle bir aşırı sağcılık var ki Avrupa kültürüne içkin, onların hepsi bu operasyonla dışarı çıktı. Hatta en son çok detayına bakamadım ama Madrid Belediye Başkanı alenen yine Rus şakacılar Volvo ve Lexus kandırmış bunları, başka birisi yani Ukrayna tarafından birisi gibi yaparak, çok detayına bakamadım ama Bandera onuruna, yani neonazi, Nazilerin tanrı gibi gördüğü, Nazilerle işbirliği yapmış 2. Dünya Savaşı'nda Stepan Bandera, milliyetçi liderleri, aşırı milliyetçi liderleri, onun onuruna bir gay yürüyüşü düzenleyecekmiş Madrid Belediye Başkanı. Görüyorsunuz hakikaten çok acayip bir yere gidiyor dünya bu liberal woke kültürüyle, cancer culture deniliyor, iptal kültürüyle böyle bir acayip bir yere varmış durumda. Öyle ki İsveç, bunlar sosyal demokrasiyle yönetiliyorlar, Ruslara vize vermeyi durdurma fikrine sıcak baktıklarını duyurmuş. Sovyetlerden kalma, Nazilerden Avrupa'nın kurtarılışında büyük rol oynamış anıtları yıkıyorlar. Onun yerine bir aidiyeti hedef alan toplu cezalandırmaya kadar gidiyorlar. Kiev'deki neonazileri kendileri ideolojilerini ortaya koysalar bile sanki çok iyilermiş gibi de sunabiliyorlar. Çok acayip. Bir Avusturya'da yalnız buna azak taburu, neonazi azak taburu çok hoşlanmayacak, svastika yasağı getiriyorlarmış Avusturya'da. Nazi sembollerinin Avustralya'da böyle bir karar varmışlar. Bir de sosyal medyada artık NAFO faşizmi esiyor. NATO, NAFO. Bir troll ordusu oluştuğu bilgileri geliyor. O troll ordusu Twitter'a, ki zaten arkasında daha çok Amerikan yönetimi olduğu bu karartma, medya karartmasında açıkça ortaya serilmişti. Böyle bir troll ordusu oluşturulduğu NAFO ismiyle ve Batı'nın liberal anlatısına aykırı bilgiler paylaşan, görüşler paylaşanların hesaplarının topluca askıya alındığı yolunda çok sayıda bilgi, şikayet geliyor. Bir kısmını takip ettiğimiz, uzun yıllardır takip ettiğimiz ve güvenilirliklerinden de defalarca emin olduğum, benim şahsen dış haberci olarak insanların hesaplarının gittiğini gözümün önünde görüyorum. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ama Britanya diyorum, İngilizce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını Twitter engellemiş vaziyette. Artık açıktan yasakçılık, sansür yapıyorlar. O yüzden bunun neresinden nasıl tutulur bilemiyorum. Rus hacker grubu da bu arada, yani Killnet, Ukrayna'ya gönderilen bu HIMARS Amerikan roket sistemlerinin tedarikçisi Lockheed Martin şirketi Amerikalı internet sitesini çökertmişler. Siber alemde de bu çatışmanın devam ettiğini söylemek mümkün efendim. Evet, şimdi Bunun dışında yeniden Çanakkale Boğazı'ndan Ukrayna'dan İstanbul Anlaşması'yla, tahıl anlaşmasıyla gemiler geçmeye devam ediyorlar. Onu belirtelim. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bir takım daha bilgiler ortaya çıkmış. Yaklaşık 18,5 kilometrelik bir tampon bölgeyle bu gemiler korunacak Ukrayna limanlarından çıkmalarından sonra. Konuda hem Ukrayna Birleşmiş Milletler ve Türkiye aracılığıyla bir anlaşma yapmıştı. Hem de Rusya'nın da gübre ve tahılını çıkartması gerekiyor. Tabii ortak koordinasyon merkezi var İstanbul'da. Orada denetimlere girip çıkan gemiler geçiyorlar boğazlardan. Lübnan'daki bir alıcı Ukrayna tahılı bekliyordu. Ben dün aktarmıştım size. Vazgeçmiş tahıl almaktan. Çünkü Ukraynalılar yalan söylemişlerdi. Lübnanlılara bizim tahılımızı çaldı diye bir gemiyi kıyıya çektirmişlerdi. Sonra belgelerle o geminin Ukrayna'ya ait olmadığı da ispatlanınca Ukraynalı bakan biraz öfkelenmişti Ukraynalılara. O mudur sebep tam bilemiyorum ama artık almayacaklarmış. 26 bin ton gemi, ilk çıkan gemi bu Razoni. Bunu belirtmek gerekiyor Ukrayna tahılının çıkartılması bağlamında. Evet, Türk yapımı kirpi zırhlı araçları Ukrayna'ya iletilmiş. Ukrayna'nın askeri sitesi bu açıklamayı yaptı. Bayraktar'da bir fabrika kuruyor diye dün haber gelmişti. Türkiye'ye bu konuda Rusya'nın ilettiği bunun Ukrayna çatışmasında olumlu sonuçlar yaratmayacağı, sivil can kaybını arttıracağı yönünde olmuştu. Onu da hatırlatalım. Fransa ve Britanya'nın artık görev süresi sona ermek üzere 5 Eylül'de Muhafazakar Parti'de Britanya'da seçimler yapılacak. Boris Johnson, Macron'la, Fransa lideriyle Ukrayna'yı desteklemeyi görüşmüş durumdalar. Batı'da bu kriz tabii devam ediyor olduğu gibi sahadaki operasyonlarla birlikte. NATO Genel Sekreterinin bu arada mülakatı var bir tane, bir gazeteye konuşmuş. Bu demiş ki yani Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği, uzun vadeli sonuçlarının ne olacağını tahmin etmek imkansız demiş. Tabii desteği sürdürmemiz gerekiyor demiş. Evet, böyle bir belirsizlik. Amerikan Savunma Bakanı da Baltık bölgesini ziyaret ediyor Letonya'da. Orada Baltık Denizi'nde tatbikat düzenlemek ve bölgeye sürekli ek kuvvetler gönderiyor Amerikalılar son dönemde. Bu çerçevede yine ek kuvvetler konuşlandıracaklarını, bu planları yaptıklarını, savaşta etkili silahları da Ukrayna'ya vermeye devam edeceklerini tekrarlamış. Dün Amerika'da Joe Biden, Amerikan Başkanı, Kongre'deki onaydan sonra, parlamento onaylarından sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili katılım protokolünü imzaladı. Aslında pek çok ülke, 23. yanılmıyorsam ülke oldu Amerika bunu imzalayan. Türkiye hala imzalamamış durumda. Çekya, Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve İspanya ile birlikte. Tabii oralarda da onay süreci devam ediyor. Ankara'nın şartları vardı. Bu ay içerisinde İsveç ve Finlandiya ile yeniden masaya oturulması. İşte bir takım iadeler beklentisi var. Bunlar var ama Amerika'da imzaları, onayı, protokolü, katılım protokolünü onaylamış oldu. Amerika'da Joe Biden çip yasası, 280 milyar dolarlık bir yasa bu. Bunu imzaladı. Çip ve bilim yasası, Amerika'nın yarı iletkenler çipler. Böyle hayatımızda, teknolojide her yerde kullanılıyor. Pandemi yüzünden tedarikleri sıkıntı yaratmıştı. Ve üstelik de Amerika'da da yine tabii bütün bunlar daha çok Çin, Asya bölgesinde ya da işte Tayvan en başta olmak üzere üretiliyor. Burada 40 binlik bir iş istihdamı Amerika'ya sağlanacak. Bu konuda Asya'ya bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığını söylemek mümkün. Amerikan yönetiminin eskisi gibi araştırma geliştirmede Amerika'yı bir numara yapacağız diyor. Biraz tabii Kasım'daki ara seçimlerinde bu söylemlerde, bu tarz yasalarda etkisi var. Tabii bunun sonucunda tam olarak ne gibi gelişmeler olacak? Uzun vadeli bunlar, 2030'a kadar 40 milyar dolarlık bir yatırım. Yabancı şirketler de bu Amerika'da yatırım yapabilecekler. Tayvan'dan örneğin Pelosi'nin ziyareti sırasında çip tedarikçisi Tayvan'ın önde gelen, onunla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Nancy Pelosi tabii Çin'le bir çatışmayı da göze alarak geçen hafta Tayvan adasına inmişti. Arkasından Amerika'da daha kapsamlı dün açıklamalar yaptı. Bir yandan Tayvan'ı Çin'in izole etmesine izin vermeyeceğiz diyor. Diğer yandan Çin çok özgür bir ülke gibi bir takım söylemlerde bulunmuş. Hakikaten çok enteresan. Tek Çin politikasına biz bağlıyız vurgusu yapıyor. Ama öyle bir söylem ki bir yandan hani Çin'in çok sert tepkisi oldu çünkü tatbikatlar başlattı ada etrafında. Bir yandan bunu yumuşatma vurgusu var. Oraya politikamızı değiştirmeye gitmedik, tek Çin politikasına biz bağlıyız zaten gibi vurgular var. Diğer yandan da bölge ülkeleri, asıl burada herhalde belirtmek gereken şey Amerikan yönetiminin bölge ülkelerini Çin'e karşı seferber etmekte henüz çok başarılı olamamış görünümü. Biraz şeye benziyor yani, bütün Avrupa'yı Rusya Federasyonu'na karşı seferber edebildi Amerikalılar ama orada Güney Kore'sinden Vietnam'ına gerçekten tarihsel bakımdan, Çin'le ilişkiler bakımından belli hassasiyetleri bulunsa bile Amerika'nın varlığının daha da istikrarsızlık yaratacağını en azından tarihsel olarak deneyimlemiş Vietnam gibi ülkeler olduğunu belki anımsamak gerekiyor. Tayvan Savunma Bakanlığı bu arada 17 Çin uçağının hava savunma sahasına girdiğine dair bir açıklama yapmış. Bu savunma tanımlama sahası ADIZ diye kısaltıyorlar bunu. Bu kongre ziyaretinden sonra oradaki gerilimin tamamen bitmediğini belirtmekte fayda var. Bir yandan da Çin'le ilgili bir başka not gördüm. C-919 ilk yerli büyük yolcu uçağı. Amerikalı, daha çok biz işte Airbus'ları, Boeing'leri biliyoruz, kullanıyoruz hayatımızda. Havacılık endüstrisindeki batı hakimiyetinin sembolü onlar. Çin'den de böyle bir C-919 uçağı, ilk büyük yerli uçağı uçuşa elverişlilik sertifikası için test uçuşu yapmış. Bunları tamamlamış, dikkat çekici. Şimdi birazdan Serra Karaçam'la çok kısa süre önce, yarım saat önce konuştuk. Amerika'dan Trump'ın evinde pazartesi sabahı yapılan arama, FBI gitti, 15 koli malzeme çıkartıldı. Evrak Beyaz Saray'dan ayrılırken 2021 başında Trump'ın bunları götürdüğü iddiası var. 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasının yansımaları aslında Kongre'de Demokratların belki ara seçim öncesi Trump'ın da olası adaylığını açıklaması durumu karşısında bir ön alma girişimi mi değil mi? Gerçekten belgeleri kaçırdım. Şimdi Clinton'ın da bu arada FBI'nin soruşturmayı kapattığı meşhur e-postaları var. Aslında Amerikan yasalarına çok da uygun değil o e-posta, kendi şahsi e-posta serverını kullanması. Çünkü devlet belgeleri söz konusu. Burada da benzer bir durum var. Kimileri benzer değil diyor. Serra Karaçam'a soracağız ama Cumhuriyetçiler Trump'ın evinin ilk defa Amerika'da bir başkanın, eski bir başkanın evi bu şekilde basılabildi. Buna sert tepki gösterdiler. Özellikle temsilciler meclisi azınlık grubu Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy, Adalet Bakanlığı siyasetin silah olarak kullanıldığını kabul edilemez bir duruma ulaştı diyor Adalet Bakanlığı bağlamında. Dolayısıyla eğer Kasım'da Demokratlar kaybederlerse bu sefer ibreler tersine dönebilir. Böyle de bir acayip durum. Trump da bir de tabii biraz da mağdur oldu. Dün bir video yayınladı. Kendi medyadan sürüldü. Liberallerin desteğindeki Twitter gibi sosyal medya ağları ilk yasakçılığın yüzünü belki Amerikan başkanını alenen sansürleyerek ortaya koymuşlardı o süreçte. Ve kendisi de Trump da kendi sosyal paylaşım platformunu kurmuştu ama Twitter'da daha fazla dolaşıyor Trump'ın mesajları. Dün de Amerika'nın nasıl bir düşüşte olduğuna dair bir video klip hazırlamış kendi konuşmalarıyla. Trump da bunu sundu. Bütün bu sürecin cumhuriyetçilerin tepkileri eşliğinde Amerika'da en başta Kasım'daki ara seçimler ve ardından da başkanlık seçimi sürecinde Amerika'da neyi etkileyeceğini göreceğiz. Amerikan siyasetindeki yasal kılıfların da çok iyi kullanıldığı, çok ustaca demokratlar kullanıyorlar. Tabii Hillary Clinton'ın yeniden adaylığı olacak mı? Trump'la bir acaba 2016'nın düellosu olabilir mi diye benim şimdiden aklıma düşüyor bütün bu gelişmelerden. Ama işler kızışacak öyle gözüküyor. Serra Karaçam'a da soracağız Amerikan siyasetindeki bu kızışma haline. Evet, ekonomiyle ilgili birkaç başlık. Britanya'da rekor seviyede sıcaklıklar, çok ciddi kuraklık var Avrupa'da bu arada. Fransa da aynı şekilde nükleer santrallerden elde edecek enerji bile etkilediği söyleniyor. Dün Almanya'da nehirlerdeki kuruluk yüzünden kömürlerin termik santrallere taşınmakta zorlanıldığı yolunda bilgileri aktarmıştı Osman Çutsay. Britanya'da da aynı şekilde benzer bir durum var anladığım. En büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water demiş ki Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirilebilir. Hortumla oraları buraları bahçe işlerini yapmayın, havuzlarınızı falan doldurmayın, su yok diyorlar. Böyle bir tartışma var. Evet, şimdi Almanya'yı dün konuşmuştuk Osman Çusay'la. Almanya'da yeraltı gaz depolarının doluluk oranının %72.64'e yükseldiği bilgisi aktarıldı. Düzenleyici kurumdan, enerji ağından. Tabii durum kötüleşebilir de diyorlar. Göreceğiz hep beraber Almanya'daki durumu. Enerji bakımından doğalgaz, petrol, en çok doğalgazda Rusya'ya bir bağlılık söz konusuydu. Letonya'ya Rus gazı arzının yeniden başladığı yolunda açıklamalar geldi. 7. pakette zaten bunların bir şekilde arkasından dolanılmıştı aslında diyebiliriz. Macaristan ve Slovakya'ya yine petrol akışı bu arada Rus Transneft'ten başlayacakmış. O açıklama var. Sırbistan doğalgaz rezervlerini sağlama almış gibi gözüküyor. Rusya'nın da bölgedeki önemli müttefiklerinden birisi. Almanya'da 10 milyar euroluk bir vergi indirim paketi kabul edeceklermiş. Maliye Bakanı açıkladı. Bu enflasyondaki yükselişle mücadele için açıklanacak. Zengin Almanlar bu krizi, Almanya yönetimi bu krizi engelleyebilecek mi? Hep beraber göreceğiz önümüzdeki kış. Ama bir de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la ilgili bir haber notu gördüm. O da bir mali e-postaları ile ilgili Scholz'un Almanya'da müfettişler bunlara bakmaya başlamış. Marburg Bank'ın yaklaşık 47 milyon euro tutarındaki vergilerin ödenmemesiyle ilgili bir mali dolandırıcılık daha önce itham edilmişti Scholz bu konuda Maliye Bakanı iken, şimdi e-postalarından daha bir soruşturma yapıyorlarmış. Enteresan, dikkat çekici bir başka başlık bu. Bir de Almanya'da böyle bir BBC gibi, Britanya'daki gibi bir vatandaşların vergileriyle finanse edilen kamusal yayın kuruluşları, RBB diye kısaltması Türkçe'de geçiyor. ARD bunun içerisinde, onun yönetim kurulu başkanı Patricia Schlesinger kendisi ve eşiyle birlikte lüks yaşam tarzını finanse etmek için kamu fonlarını kullanmakla suçlanıyormuş. İstifasını vermiş hemen suçlamalar karşısında. Bayağı yüklü maaşlar, Avrupa'da medya elitleri zaten yüklü maaşlarla yaşıyorlar, onu da biliyoruz. Sistemi yeniden üreten noktalarda yaşayanlar böyle. Ama tabii bu dolandırıcılık başka bir şey. Bakalım arkasından bir şey çıkacak mı? Bütçeyle ilgili, o bütçeden nasıl faydalanıyor? Bayağı da çünkü çalışan var. 22 binden fazla çalışan var ARD'de. Evet, göçmen meselesi artık yatıştırıldı Avrupa'ya. Git göçmen gitmiyor diye herkes mutlu mesut, kimse anmıyor ama Ege'de, Akdeniz'de göçmenler perişan olmaya devam ediyorlar. En son 93 göçmeni İzmir açıklarında Karaburun Dikili'de, geçen günde Çeşme'de vardı. Her gün oluyor efendim. Her gün onlarca insan ya kurtarılıyor ya denizde perişan oluyor. Bir tane de şey var. Alabora olan bir tekne var. Yine Kerpe Adası yakınlarında 80 kişi varmış. 29'u kurtarılmış. Denizler mezar olmaya devam ediyorlar. Avrupa'nın Türkiye ile yaptığı anlaşma Türkiye'yi tampon bölgeye çevirdi ama göç meselesinde tabii ki dünya çapında Batı emperyalizminin bir şekilde ateşlenmesine katkı yaptığı savaşlar bitmeden bu işlerin sonu gelmeyecek tabii. O da hepimizin bildiği bir şey. Amerika'da ama bu arada İç Güvenlik Bakanlığı Trump döneminde göçmenlere uygulanan bu göçmen koruma protokolleri vardı. Meksika'da kal programı, yani gelmeyin diye. O da Amerika'da da büyük göç sorunu var. Hatta bizim Türklerin sınırı geçip gittiği de söyleniyor. İşte o programa son vermişler. Biden yönetimi de göçmenlere önce gelin dedi Trump döneminde. Sonra onları almak istemediler. Kamplara yerleştirdiler. Orada da feci koşullar olduğunu gördük. Pek de deva olmadı göçmen meselesinde Biden politikalar efendim. Son olarak 2 dakikam kaldı. Bir Suriye, Orta Doğu notlarını aktarmak istiyorum. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Abyad'ın batı kırsalında 2 üssü tahliye ettiği yolunda bir takım haberler, iddialar dolaşıyor ortada. Tam da bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la telefonda görüşebileceği yolunda Türkiye medyasında, yine Türk kaynaklar görebildiğim kadarıyla dayandırdığı, onlara atfen haberler çıktı telefon görüşmesi yapılabilir diye. Rusya, yani bunu Şam'a ve Ankara'ya sorun, Dmitri Peskov Kremlin sözcüsü böyle bir açıklama yaptı ama Şam'dan gelen bilgiler, El Mayadin televizyonuna bir takım yetkililer konuşmuşlar, böyle bir telefon görüşmesi olmayacağını söylüyorlar. Göreceğiz zaman içerisinde. Suriye Petrol Bakanlığı, Amerikan işgal güçlerinin ülkenin petrol üretiminin %80'inden fazlasını çaldığını duyurdu. Görüntüleri zaten sürekli düşüyor. Kamyonlar tankerlere yükleyip Suriye petrolünü Irak üzerinden Amerikalılar çıkartıyor. Sonra da tabii dünyada efendim Rusya, Ukrayna falan diye bir takım şeyler ortaya atıyorlar. Kendilerinin aslında 30 senedir dünyanın dört bir yanındaki işgalleri, ihlalleri, ülkeleri bölmeleri, parçalamaları, özerk bölgeler kurmaları, uluslararası hukuka tamamen aykırı hareket etmeleri hep bilinen şeyler. Bu Suriye petrolünü de göstere göstere çıkartıyorlar şahane bir biçimde. Onu da en azından Suriyeliler de kayıt altına böyle almış oluyor. Başka da bir şey yapamıyorlar. Ama %80'i Amerika gözetiminde çıkartılıyor. Rusya lideri Vladimir Putin, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'la telefonda görüşmüş. Bu dikkat çekici çünkü Yahudi Ajansı Sokhnut'un Rusya'daki faaliyetleri Amerika bağlantıları olduğu söyleniyordu. Bu konu el alınmış. Tam yasaklanmadı. Dava açılmış durumda, altını çizelim. Biz de bu konuyu işlemiştik. Biraz yumuşatıcı Yahudi halkının büyük vatanseverlik, yurtseverlik savaşındaki rolünü de anan bir açıklama yapılmış, hakikaten de öyle. Ve Sokhnut'la ilgili temasların sürdürüleceği de belirtiliyor efendim. Evet, şimdi vaktim doldu. Artık söyleşi biraz önce, çok kısa süre önce Serra Karaçam'la konuştuk. Amerika'daki siyasi bilek güreşi tartışmalar kızışıyor. Kasım'daki ara seçimler yaklaşırken Serra Karaçam'la yaptığımız söyleşiyi şimdi sunuyoruz.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Amerika'ya bağlanıyoruz şimdi. Telefon hattında Serra Karaçam var. Gazeteci, yazar, Amerika'da yaşayan. Hoş geldin yayınımıza Serra.
Hoş bulduk. Epey olmuştu. Görüşmeyeli,
evet,
ve bağlantı kurmayalı.
Evet.
Kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyorum. Amerika'da aslında tabii dış politika, dünya işleri, dünyanın dört bir yanında ne olup bittiğini gözlemci olarak izlemeye çalışıyoruz Eksen'de. Ama Amerika'yı bazen ihmal edebiliyoruz. Trump'la çok heyecanlı yıllar yaşandı. Fakat Trump gitti, Biden geldi. Bir buçuk yıldır biraz daha dış politikaya odaklı baktık. Çok haklısın Serra. Fakat işler galiba karışıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tam da işte Kasım'da ara seçimler var ve demokratlar çok da iyi durumda değil diye söylentiler vardı. Tabii ekonomik kriz vesaire, enflasyon, şu bu, yakıt fiyatları, herkes tartışıyordu. Ama galiba Trump'ın adaylığını açıklayacağı söylentileri de artmıştı benim takip edebildiğim kadarıyla. Bir anda FBI baskını geldi Trump'ın evine. Ne oluyor? Hemen sorarak başlamak istiyorum. Neden FBI baskını şimdi geldi Trump'a? Ne tartışılıyor, nasıl konuşuluyor Amerika'da bütün bunlar?
Evet, aslında Trump'ın evine yapılan baskın puzzle'da bir parça. Ani bir hareket olarak bizi önceki gün tabii ki şaşırttı ama esasında 6 Ocak komisyonunun en başından beri bu işi hukuki olarak nerelere taşıyabileceği tartışmasının bir parçası bu. Bu komisyon siyasi bir komisyon mu? Seçime kadar Trump'ı yıpratmak için bir oyalama taktiği güden bir komisyon mu? Yani nasıl ki impeachment sürecini seyrettik ve sonuçlanmasını bekledik. Esasında bunun da bir tiyatro olduğuna dair ve bundan ne kadar süt sağlanabilirse o kadar demokratların işine yarayacağına dair ciddi bir algı var. Çünkü bu komisyonun kendi kendine eski başkanı bir federal suçla suçlayabilmesi mümkün değil. Önünde bir takım yollar bulunuyor. Bu yolların hepsi Adalet Bakanlığı'na çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın da ciddi adım atabilmesi için Trump karşısında belli suçlara dair deliller olması gerekiyor. Trump'ın Beyaz Saray'da Oval Ofisi terk ederken evrakları çıkarması ile ilgili bu hareket yapıldı. Esasında 2 Mart'ta komisyon bir takım mahkemeye başvurmuş ve bazı e-mailleri görmek istediğini söylemişti. Bu e-mailler Trump'ın hukuk danışmanlarıyla alakalı, Mike Pence'in hukuk danışmanlarıyla eski başkanın hukuk danışmanları arasındaki yazışmaları ortaya koydu. Buradaki amaç da bu yazışmalarda Trump'ın 6 Ocak'ta seçim sonuçları ve sayım sürecini sürecine müdahil olması, yani yasal süreci bozmaya yönelik girişimi ne dair yazışmalardan bir delil çıkarmaktı maksat. Burada ilk etapta çok beklenti oluştu, fakat 28 Mart'ta gelen şeyde yani yargıç kararında Trump'ın ne bunu ihlal ettiği ne de etmediği sonucu gibi muğlak bir ifade kullanıldı. Çünkü bu maillerde de başkanın, işte yasal danışmanının, başkan yardımcısının danışmanıyla konuşmalarında ortaya konulan stratejinin seçimlerin sonucunu geri çevirmeyi sağlamayacağı, hiçbir hukuki hiçbir kurumun ve mecranın bu stratejiyi kabul etmeyeceği, dolayısıyla sonuç alınamayacağı tartışılıyor. Burada Trump'ın federal suçlanabilmesi için de tamamıyla niyet faktörü gibi bir şey devreye giriyor. Trump gerçekten kazandığına inanarak bunu yaptı mı, yoksa süreci gerçekten engellemek mi istedi? Evet. Bunu da zaten ortaya koyamayacaklardı. FBI dokümanları, FBI'ın yaptığı baskında da benzer bir şey var. Buradaki evrakların içerisinde aynı 2 Mart'ta faal edilen belgeler gibi, yani iddia ettikleri şeyi doğrulayacak e-maillere erişim istemişlerdi. Bunun gibi bir belge çıkması, ikisi farklı şekilde, farklı savcılıklar aracılığıyla oldu. 2 Mart Los Angeles'ta gerçekleşmişti. Şimdiki izin farklı yerden alındı. Tabii savcıların kimliği de çok önemli. Yani bu
hakim Epstein'ci çıktı bu arada. O, ben de Amerikan medyasında, evet, çok acayip değil mi? Hatırlatalım biraz istersen Epstein'ı da Türkiye izleyicilerine.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Büyük davalarda rol almış bir isim ve 2018 öncesinde private practice'ı var. Dolayısıyla hukuk bürosu var ve bu büroda da Epstein'in hem
pedofili, değil mi? Pedofili skandalı Amerika'da büyük hücresinde, evet, hayatını yitiren, Netflix'te dizilere de konu olan Epstein aslında.
Evet, Epstein'ın sekreteri, yani scheduler deniliyor burada, işte bütün randevularını ayarlayan her şeyini ve pilotunun avukatlığını üstlenmiş. Private practice yürütürken bu isim, bu detayı biliyoruz. Burada aslında çok yaygın bir şey, yani ara veriliyor, sonra tekrar kamu görevine geri dönebiliyorlar. Böyle bir isimden arama izni alındı. Dolayısıyla bu izin puzzle'da büyük bir, yani küçük bir parça, tamamen ne ele geçirilebildiğiyle bu büyük bir parça olabilir mi olamaz mı, o görülmüş olacaktı. Fakat dediğim gibi 6 Ocak komisyonunun aslında siyasi olarak bu süreci sabote etmek amacı olduğu, Adalet Bakanlığı'nın hiçbir zaman ciddi şekilde Trump'ı bir büyük jüri karşısına çıkararak bu işi olması gereken, bir sonraki olması gereken derken, yani asıl hukuki yolunda bir yaptırım olabilmesi ve iddiaların hakiki olduğunu düşünüyorlarsa, bunun karşılığında bir ceza çıkması hedefiyle başlatmaları gereken yollardan en önemlisi bu. Bunu yapabileceğini cumhuriyetçiler de demokratlar da düşünmüyorlar. Dolayısıyla bunun bir oyalama olduğu ve siyasi olduğu konuşuluyor. Çünkü ancak bir büyük jüri karşısında Trump bu resmi verirse, ki bunun da çok başka yan tesirleri olabilir. Yani 6 Ocak'ta
onu
insanlar...
Onu soracağım. Peki bütün bunlar gerçekten, şimdi tabii şunu herhalde Serap etmek lazım. Amerika'da hiçbir başkana böyle bir muamele bugüne kadar yapılmış değil. Mike Pence de, ki 6 Ocak'ta yanında durmamıştı Donald Trump'ın, böyle bir tweet attı ilk defa görüldüğünü de vurgulayan, anladığım kadarıyla. Şimdi şunu soracağım, yani zamanlaması, bu işten Trump'ın daha güçlenerek çıkmasına sebebiyet vermez mi? En başta böyle tartışmalar da var. Yani bir daha gelişinin yolunu, evet, açmaz mı? Demokratların komplo kurduğu Trump'a olarak algılanmaz mı? Ne dersin?
Evet. Neden komite bunu şimdilik bir sadece tiyatro olarak ve siyasi olarak yürütüyor? Çünkü ellerinde kesin delil olmadan bu adımlar atılıp ortaya da bir sonuç çıkmazsa, her ne kadar grand jury karşısına çıkıldığında birinci iddianın şu olması gerekiyor: Trump gerçekten güç kullanarak seçim sonuçlarını bir dolaylı darbeye teşvik etti. Yani bunun için bir order vermiş olması lazım. Bunun gibi somut deliller olmadan, tam dediğin sonuç çıkacağı için, somut delillere de ulaşılamadığı için bu aşamada tutulduğu, bu şekilde yıpratmayı tercih ettikleri konuşuluyor zaten. Dolayısıyla diyelim ki bir kanıta ulaşıldı, güç kullanarak seçim sonuçlarını çevirme. Daha önce de biliyorsun verdiği talimatlar var. Georgia'da Lindsey Graham ifade verecek bu ayın sonunda, Ağustos'un sonunda, onun da son günü. Bir takım şeyler denendi zaten ama sonuca varılamadığı zaman Trump taraftarları için, ayrıca sonuca varıldığında da Trump taraftarlarının ne yapacağını bilemiyoruz. Yani 6 Ocak'ta Trump onları dışarıya çağırdı ama böyle bir kitle de var. Daha büyük kaosa da yol açabilir bu. Daha da güçlendirebilir eğer bir sonuca varılamazsa. Dolayısıyla bir diğer tartışma gizli materyal. Yani Trump'ın eve götürdüğü dokümanlar, classified olarak isimlendirilen belgeler. Başkanken Trump'ın bunları declassify etme yetkisi bulunuyor ve dolayısıyla onu kaldırmış olabilir, kaldırmamış olabilir. Zaten evrakların bir kısmını evrakları kabul etti ve iade edeceğini de söylemişti. Dolayısıyla burada bir materyal olduğu biliniyordu zaten. Hani gizli bir şey değil FBI baskını, evet. Bu arada bilinen bir nokta üzerinden gelen bir hareket. Bu evrakların ne kadar kullanılabileceği içeriklerine rağmen o da bir diğer tartışma konusu. Yani bu materyaller gizliyse ne kadar işlerine yarayacak, bunu da bilemiyoruz tabii.
Evet. Bir de Hillary Clinton'ın da bir atağı gözüküyor. Şimdi tabii herkesin aklına Amerikan siyasetinde millet birbirinin kuyusunu kazmak için o kadar çok darbe gerçekleştirmeye çalışıp bunu da anayasal kılıfların içine sokmakta o kadar mahir ki tabii ben uzun yıllardır takip eden bir insan olarak arkasında ne gibi bitenekleri olabilir filan diye de düşünüyorum. En son Hillary Clinton'ın da bu şapkalı şeylerini gördüm. Üzerine herkesin aklına tabii ki bu server hikayesi, üstü kapatılmıştı. Sanki Amerikan istihbarat servisleri biraz da demokratlara ve Hillary Clinton ekibine çalışıyormuş izlenimi yaratacak şekilde. Herkes tabii peki Hillary Clinton soruşturmasını niye açmıyorsunuz? O da yasa dışı biçimde e-postaları ki yakalandı, WikiLeaks'e yakalandı. Onun da Amerikan devleti 10 yıldır intikamını almakla iştigal ediyor. Bu Hillary Clinton'ın e-mailleri ne olacak diye herkes sorunca sanki bunu önüne almak için kendisi de böyle kasketler şey yapmış. Efendim ilerici değerler dosyası başlığını koyup kendini kendisi vuruyor ki hani başkaları vurmasın gibi ben hemen algıladım. Tweetinden de gördüm. Hillary Clinton cephesinin de Biden'ın, Hillary'den yola çıkarak sorayım sana uzatmadan. Biden artık çok yaşlandı, zayıf gözüküyor vesaire. Biraz Biden'ı ekarte edip yeniden aday olabileceği gibi bir takım söylentiler de. 2016'nın provası olabilir mi? Ne dersin? Hillary Clinton cephesi için nasıl izlenimlerin var senin?
Çok doğru, evet. Dışişleri Bakanlığı döneminde o da kişisel bir e-mail serverı kullanarak classified information'ı, bu bilgileri, gizli bilgileri buralarda tuttuğuyla ilgili tabii bu davalar konuşuldu o zaman. Evet. Clinton bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve yani bu konuda aslında tam söylediğim mesaj, yani hazırım mesajını okuyabiliriz tabii ki buradan. Hı hı. Çünkü o zamanlar Clinton'ın soruşturmasını denetleyen Adalet Bakanlığı yetkilisi iki gizli belge içeren ve belgeleri işte şahsi yere götürmeyle ilgili soruşturmaların birbirine hiç benzemediğini ve karşılaştırmanın mümkün olmadığını söylüyor. Bir benzer belgelerle ilgili CIA direktörü David Petraeus için de benzeri yaşanmıştı aslında. Yani evet. Amerika'da sık görülen bir şey. Hani ne kadar yasa ihlali olduğu tamamen tartışılıyor. Her case için farklı tartışılıyor. Dolayısıyla bir tweet attı Hillary Clinton. Hani demokrasi vurgusu, işte zaten sürekli demokratların şeffaflıkla ilgili vesaire yaptıkları şey ama kendilerine geldiğinde kapatılan şeyler çok daha fazla olabiliyor. Evet, mümkün yani, ama esasında cumhuriyetçilerin içerisindeki yarış da burada oldukça ilginç. Biliyorsun Mike Pompeo'yu bekliyoruz. Eski başkan yardımcısı Pence sürekli sahada, sürekli programlar düzenliyor. Bu ikisinin ardından Liz Cheney tartışılıyor ama bu iki isim kadar ön plana çıkmıyor. Belki 20 tane isim göreceğiz yani cumhuriyetçilerin içerisinde.
Trump peki şansı yüksek mi? Yani bu soruşturmaya rağmen, bir de şimdi Trump'ın ağzı torba değil ki büzesin. Hani diğerleri kitleyi...
sürekli statement yayınlıyor
evet,
artık.
Evet, evet. Ama yani Trump etkin bir adam. Yani hani kitlesi düşünüldüğü zaman, cumhuriyetçi kitle düşünüldüğü zaman. Dolayısıyla ben görmüştüm. Yani Kasım'daki ara seçimden önce adaylığını ilan edecek diye iddialar görmüştüm. Sen bekliyor musun? Ne dersin Trump'ın adaylığı konusu bağlamında?
Şöyle, şimdi dün aslında çok ilginç bir gündü bu. FBI'nin ardından Trump'ın kişisel ve işleriyle ilgili vergi davalarında hemen bir sappeona hızlandı. Daha önce ifade vermesi gerekiyordu New York'ta. Fakat eski eşi öldüğü için gidememişti. Hı-hı. Bugün Trump orada konuşacak. Hı-hı. Yani bir taraftan büyük federal suçlarla ilgili net delillere ulaşmaya çalışıyorlar. Tam bir delil olmadan işi büyük bir yere taşıyıp Trump'ı büyütmek istemiyorlar ama diğer taraftan da aynı bir noktadan tetiğe basılmış gibi gözüküyor. Hı hı. Geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü büyük bir muhafazakar kongre vardı ve hı hı. Bu bazda hala Trump taraftarları Trump'ın konuşmacı olduğunu görüyoruz. Yani Trump'ın sağlam bir kitlesi cumhuriyetçiler içerisinde yerini koruyor. Hı hı. Az evvel söylediğim gibi Pence, Pompeo, Liz Cheney neden olmaz? Çünkü Liz Cheney her ne kadar Pence yanında durmasa da Cheney ihanet etmiş gözüküyor. İkisi evet. Farklı. Hı-hı. Pence'in daha farklı yasal gerekçelerle bir takım hareketleri yapamaması, yapamayacağını açıklaması ya da yanlış görmesi yine tabanda bir takım belli kesimde bir saygı uyandırdı. Ama Cheney'nin öyle bir şansı da kalmadı. Fakat bu kongrelere baktığımızda, Trump'ın konuşmacı olduğu etkinliklere baktığımızda büyük etkinliklerde Trump hala var. Dolayısıyla mümkün ekonomik olarak da söylediğim gibi.
Onu soracağım. Ara seçimde hakikaten demokratların darbe yemesi bekleniyor. Ne yapıp ne etseler de işte Trump'a böyle baskınlarla komplo kursalar da ara seçimlerde cumhuriyetçilerin galip çıkacağı ve kongrede dengeleri değiştireceği söyleniyor. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, çünkü
ekonomik durum.
Enflasyon büyük bir sorun. Şu anda birkaç haftadır petrol, benzin fiyatları, hı-hı. yakıt fiyatları diyeyim, bir düşüşe geçti aslında. İşte hı-hı. Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti, evet. Trump diyor, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinden sonra çok hafif bir düşüş var. Bu tabii yeterli değil. Bu enflasyon her ne kadar istihdam artsa da işlerin yani gelirin harcamaları hiçbir şekilde karşılamaması, işte mortgage'lar arttı, faizler artıyor bir taraftan. Dolayısıyla hani yavaşlamış gözüküyor Temmuz ayında enflasyon ama fiyatlar hala yüksek. Yani geçen seneye göre %8,5. Dolayısıyla Trump bir alternatif gibi görünüyor. Hani önce Amerika diyen stratejisiyle. Bir diğer taraftan mesela dün işte Finlandiya, İsveç, NATO'ya girişleri imzalandı. İşte hı hı. parlamentoda, meclislerden geçiyor bu biliyorsun. Şimdi bunlara bakıldığı zaman Trump'a destek veren kesimler hep şunu hatırlıyor. İşte neden bu olmamalı? Hatta demokrat bir isim de oy vermedi. Katılımına. Çünkü bunun bir maliyeti olacağını düşünüyorlar. Bütün bu genişlemelerin. Hı-hı. Trump'sa bunlara karşıydı. Önce Amerika diyerek işte bu fiyatların bu kadar yükselmesinde bu stratejiyi arayan bir kesim elbette var. Buna karşılık demokratların elinde ne var? Kürtaj var. İşte özgürlüklerin kısıtlanacağı gibi Black Lives Matter gibi ciddi bir şey yaşadılar birkaç sene önce biliyorsun. Bu gibi konular var. Yani bunlarla mücadele etmek için işte bir takım adımlar atılıyor. Bu enflasyonu azaltma yasası denilen yasa örneğin. Hı hı. Uzlaşıyla çıkmak zorunda kaldı tabii. Diğer meclisten de geçecek, tam bitmiş vaziyette de değil. Yani mesela bunun adı enflasyonu azaltma yasası ama içeriğinde işte iklim değişikliğiyle mücadele ile ilgili yeniden harcamaları da arttıran bir şey bir taraftan. Hı-hı. Yani arttırdığı harcamalar getireceği yeni gelirle başa baş gitmiyor ve çok küçük bir fark yaratabileceği bunun düşünülüyor. Evet. Diğer taraftan da orta gelirliler için vergi artışı öngörülüyor bunun içerisinde. Dolayısıyla insanlar bunu takip ediyorlar. Yani bir de Biden'ın seçim öncesi Trump nefretiyle Amerika'da işte merkez medyada Trump'ı göndermeye yemin etmiş bir editoryal kararlılık vardı ne olursa olsun. Evet. Ama diğer taraftan bugün baktığımız zaman tabii aynı yani Trump'a karşıtlık aynı şekilde sürüyor. İşte demokratlara destek var ama Biden'la ilgili de gazetelere baktığımız zaman hani eleştiriler, işte çıktı. Enflasyon haberleri evet. Evet. Bunlar da devam ediyor yani. Dolayısıyla evet. Ara seçimlerde gerçekten işleri zor olacak.
Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Serra. Biz de heyecanla yeniden Amerika'daki durumu izlemeye çalışacağız. Sadece dış politika dünyaya yankıları değil. Çok teşekkürler değerlendirme için.
Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, Amerika'ya bağlandık. Serra Karaçam'la görüştük. Gazeteci yazar. Amerika'daki durumu, ara seçimleri, Kasım'daki ara seçimler öncesi son tartışmalar, FBI baskınları, Trump'ın, Biden'ın durumunu konuştuk. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı, saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.